Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 10. Kaset 2. Yüz Sayfa 353 3. Doktor Hans Speier'a göre aşağıdakilerin hangisi propagandanın nihai amacı değildir? A. Boyun eğdirme, B. Bozgunculuk, C. İşbirliği, D. Toplumu sakinleştirme, E. Yoksulluk duygusu aşılamak. Yanıt D'dir. Speier propagandayı olumsuz olarak belirtip nihai amaçlardan birinin panik yaratmak olduğunu ileri sürmüştür. 4. Haber olma değerine bağlı olarak kuruluşla ilgili bir haberin kitle iletişim araçlarında ücretsiz olarak yayınlatılmasına ne ad verilir? A. Reklamcılık, B. Kurumsal reklamcılık, C. Duyurum, D. Propaganda, E. Lobicilik. Yanıt C'dir. Duyurumda haber kaynağı kurumdur. Ancak kurumun haberin şekli üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. 5. Kamu yönetiminde yasa yapıcı ya da karar verici konumunda olan kişileri bilgilendirme ve etkileme çabalarına ne ad verilir? A. Duyurum, B. Lobicilik, C. Propaganda, D. Halkla ilişkiler, E. Reklamcılık. Yanıt B'dir. Lobicilik Türkiye'de son yıllara kadar halkla ilişkilerin kapsamı dışında idi. 6. Yönetsel roller yaklaşımını ortaya atan kimdir? A. Allen, B. Harlow, C. Mintzberg, D. Danke, E. Drucker. Yanıt C'dir. 1975'te Mintzberg ortaya atmıştır. 7. Organizasyon ile ilgili çevreler arasında karşılıklı iletişimi, anlamayı, kabulü ve işbirliğini sağlayıp sürdürmeye yardımcı yönetim fonksiyonu hangisidir? A. Halkla ilişkiler, B. Lobicilik, C. Reklam, D. Personel ilişkileri, E. Rehberlik. Yanıt A'dır. Halkla ilişkiler organizasyonlarla ilgili olup sayısız farklı şekillerde tanımlanmaktadır. 8. İletişim sürecinde mesajın karşı tarafça anlaşılmasına ne ad verilir? A. Geri bildirim, B. Kodlama, C. Şifreleme, D. Mesajın açımlanması, E. Ulaşma. 9. Yönetim danışmanlığının halkla ilişkiler faaliyetlerinde önem kazanması hangi yıllara rastlar? A. 1990, B. 1980, C. 1970, D. 1960, E. 1950. 10. Halkla ilişkilerin başarısını belirleyen temel faktör hangisidir? A. Organizasyon, B. İkna edici iletişim süreci, C. Reklam, D. Lobicilik, E. Duyurum. 11. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler karmasında yer almaz? A. Duyurum, B. Basın sözcülüğü, C. Lobicilik, D. Kişisel satış, E. Yönetim danışmanlığı. 12. Kamuoyunun ilgisini çekmek üzere medyalar aracılığı ile kamuoyuna bilgi verilmesi faaliyetine ne ad verilir? A. Duyurum, B. Yönetim danışmanlığı, C. Basın sözcülüğü, D. Kamu yararına faaliyetler, E. Basın toplantısı. Yanıt anahtarı 8D, 9C, 10B, 11D, 12C. Ünite 2. Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi. Ünite ile ilgili bilgi, halkla ilişkilerin bir bilim ve meslek dalı olmasının öncülerinin kimler olduğu ve Türkiye'de halkla ilişkilerin gelişimi önemli konulardır. 1. Dünyada halkla ilişkilerin gelişimi. Halkla ilişkiler 20. yüzyılda bir meslek haline gelmiş ve üniversitelerde sosyal bilimlerin önemli bir dalı olarak incelenmiştir. Halkla ilişkiler Roma döneminden gelen Vox Populi, Vox Dei, halkın sesi, Tanrı'nın sesi felsefesine dayanır. 20. yüzyılın başında ABD'de boy gösteren halkla ilişkiler mesleğinin öncüleri E.V. Lee, E. Bernays, G. Krell, P. Garrett, A. Kendall ve T. Frankenberg'dir. Public Relations, halkla ilişkiler deyimi ilk kez 1897'de Amerikan Demir Yolları Derneği'nin yıllığında kullanılmıştır. Halkla ilişkilerin gelişimine ilk katkıyı E.V. Lee yapmıştır. E. Bernays, kamuoyunun kristalleştirilmesi adlı eseriyle önemli bir katkı sağlamıştır. Halkla ilişkiler Avrupa'da ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İlk kez İngiltere'de gelişmiştir. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği 1955'te Londra'da kurulmuştur. 1988'de ABD'de 8000 halkla ilişkiler firması ve 125.000 halkla ilişkiler uzmanı bulunmaktadır. 2. Türkiye'de halkla ilişkilerin gelişimi. Türkiye'de halkla ilişkiler uygulamalarını ilk kez kamu kuruluşları başlatmıştır. 1. Kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler. Kuruluş yasasında halkla ilişkiler işleviyle görevlendirilen üniteye ilk yer veren Türk kuruluşu, Hollandalı planlama uzmanı Profesör Doktor Jean Timbergen başkanlığında bir yabancı uzman grubunun yardımıyla kurulan Devlet Planlama Teşkilatı, DPT'dir. DPT'ye kadar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi ve Milli Savunma Bakanlığı Basın Protokol Halkla Münasebetler Dairesi de halkla ilişkilere yer vermiştir. DPT'den sonra halkla ilişkiler konusunda en geniş uygulamayı 1964'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde kurulan Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü vermiştir. Nüfus Planlaması kadrosu halkla ilişkiler çalışmalarına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili yasanın çıkması için lobi etkinliği ile başlamıştır. 3. Özel sektör kuruluşlarında halkla ilişkiler. İlk kez 1969'da Koç Holding'de bir halkla ilişkiler danışmanlığı kurulmuştur. 1980'li yılların ortalarında ise içinde halkla ilişkiler birimi bulunmayan holding, banka ve büyük şirket kalmadı. Halkla ilişkiler danışmanlığı yapmak amacıyla kurulan ilk uzmanlık firması, Koç Holding Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden ayrılarak kendi kuruluşunu oluşturan Alaaddin Aslan'ın 1974 Kasım'ında faaliyete geçirdiği A-B Halkla İlişkiler'dir. Bu kuruluşun ilk hizmet verdiği kuruluşlar İmar Bankası, Transtürk Holding ve Koç Holding Vakfı'dır. Bu halkla ilişkiler kuruluşundan sonra 1983'te İzmir'de HİDAŞ adlı bir halkla ilişkiler kuruluşu kurulmuştur. 1000 üyesi arasında 21 Türk bulunan İPRA, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin 1990'da koyduğu Altın Küre ödülünü o yıl kazanan 40 firmadan birinin Türk AB firması olması halkla ilişkiler çalışmalarının önemini artırmıştır. 3. Sponsorluk projelerinin gelişimi. Sponsorluk sanat koruyuculuğu, Orta ve Yeni Çağlar İtalya'sında görülen mesenlik çalışmasının çağdaş görüntüsüdür. Sponsorluk toplumsal sorumluluk bilincinin bir uzantısıdır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Halkla ilişkilerin bilim ve meslek olarak ilk gelişme gösterdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. ABD, B. İsviçre, C. İngiltere, D. Türkiye, E. Almanya. Yanıt A'dır. Halkla ilişkiler ilk kez 20. yüzyıla 13 yıl kala ABD'de gelişip bilim ve meslek haline gelmiştir. 2. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler biliminin babası sayılır? A. E.Lee, B. A.Comte, C. A.Kendall, D. G.Krell, E. P.Garrett. Yanıt A'dır. E.V. Lee halkla ilişkiler faaliyetinin ilk sözcüsüdür. 3. Türkiye'de ilk halkla ilişkiler çalışmalarına yer veren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A. Koç Holding, B. Sabancı Holding, C. TBMM, D. Devlet Planlama Teşkilatı, E. Adalet Bakanlığı. Yanıt D'dir. Türkiye'de ilk halkla ilişkiler konusuna yer veren kuruluş DPT'dir. 4. Türkiye'de halkla ilişkilere ilk yer veren özel kuruluş hangisidir? A. Sabancı Holding, B. Koç Holding, C. Toprak Holding, D. Eczacıbaşı, E. Okumuş Holding. Yanıt B'dir. Bu işleve 1969'da yer veren ilk özel kuruluş Koç Holding'dir. 5. Türkiye'de halkla ilişkiler dalında ilk kez çalışma yapan uzmanlık firması aşağıdakilerden hangisidir? A. HİDAŞ, B. PEN Ajans, C. AB, D. ORSA, E. KAŞE. Yanıt C'dir. Bu firma 1974'te faaliyete başlamıştır. 6. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği İPRA'nın koyduğu Altın Küre ödülünü kazanan Türk firması hangisidir? A. PEN Ajans, B. ORSA, C. BZ, D. İmaj, E. AB. Yanıt E'dir. AB bu ödülü 1990'da kazanmıştır. 7. Sanat koruyuculuğu olarak adlandırılan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? A. Reklamcılık, B. Sponsorluk, C. Bayilik, D. Ajanlık, E. Halkla ilişkiler. Yanıt B'dir. Sponsorluk ilk kez İtalya'da gelişmiştir. 8. Halkla ilişkiler hangi yüzyılda bir bilim ve meslek olarak gelişmiştir? A. 16. yüzyıl, B. 17. yüzyıl, C. 18. yüzyıl, D. 19. yüzyıl, E. 20. yüzyıl. 9. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği nerede kurulmuştur? A. Londra, B. Washington, C. Paris, D. Roma, E. Zürih. 10. DPT'nin kuruluşuna öncülük eden uzman kimdir? A. Haldrop, B. J. Timbergen, C. T. Özal, D. King, E. Koopmans. Yanıt anahtarı 8E, 9A, 10B. Ünite 3. Halkla ilişkilerde meslekleşme ve temel ilkeler. Ünite ile ilgili bilgi, halkla ilişkiler uzmanlarının nitelikleri ve görevleri ile halkla ilişkilerin Türkiye'deki meslekleşme süreci bilinmelidir. 1. Meslek olabilmenin koşulları. O alanda yapılan çalışmalarda biçimsel formal eğitim veriliyor olması. Yapılan iş için ücret alınması, yani o uğraşı icra ederek geçimlerini sağlamaları. Bu alanda çalışanların mesleki dayanışmalarını sağlamak üzere dernek, birlik, oda gibi biçimsel bir organizasyona sahip olmaları. O alanda çalışanların arasında mesleki iletişim sağlamak üzere periyodik yayınlarının olması, dergi, bülten gibi. O alanda çalışanların işlerini yaparken kendilerini disipline edebilmelerini sağlayacak ahlaki kuralların olması. 2. Halkla ilişkilerin meslekleşmesi. Alaaddin Asnay'a göre Türkiye'de halkla ilişkiler çeşitli nedenlerden dolayı gerileme sürecindedir. Halkla ilişkiler eğitimi Türkiye'de ilk defa Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde verilmeye başlanmış ve daha sonra Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu olarak kurumsallaştırılmıştır. 1972'de sayıları 15 olan halkla ilişkiler uzmanları Halkla İlişkiler Derneği'ni kurdular. Bu derneğin başkanlığını ise o yıllarda Koç Holding Halkla İlişkiler Müdürü olan A. Asnay yürütmüştür. Verilere göre bugün Türkiye'de yaklaşık 150 halkla ilişkiler uygulayıcı ve öğreticisi vardır. Türkiye'de Halkla İlişkiler Meslek Yasası 1 Ocak 1978'de çıkarılmıştır. Halkla ilişkiler uzmanları müşteriye, topluma ve meslektaşlarına karşı sorumludurlar. 1. Topluma karşı sorumlulukları. Haberleşmede açıklık. Haberde doğruluk, basın özgürlüğüne saygı. 2. Meslektaşlarına karşı sorumluluk. Meslek onuru, rekabet. Halkla ilişkiler görevlisi, diğer bir meslektaşının işveren veya müşterisi nezdindeki yerini almak için girişimlerde bulunmaktan kaçınır. 3. Halkla ilişkiler uzmanlarında aranan özellikler. Özelliklere geçmeden önce Katlip, Kenter ve Brom'un halkla ilişkiler uzmanlarının görevlerini nasıl belirlediklerini anlatalım. Bu görevler şunlardır: metin yazarlığı, editörlük, kitle iletişim araçlarıyla ilişki kurmak ve sürdürmek, kurum için özel faaliyetler organize etmek, sunuculuk, yayın işleri, araştırma, programlama ve danışmanlık, eğitim, yönetim. Özellikleri ise şunlardır: etkili yazma ve ikna edici konuşma yeteneğinin olması, medyalar konusunda bilgi sahibi olması, genel işletme, yönetim ve finansman konularında bilgi sahibi olması, inisiyatif kullanabilme, problem çözme ve sorumluluk alabilme yeteneklerinin olması, istikrarlı ve sağduyulu olması, insanlarla iyi geçinebilen, toleranslı bir yapıda olması, iyi bir dinleyici ve kendine özgü bir üslup sahibi olması. 4. Halkla ilişkilerde temel ilkeler. Mesleği yürüten kişilerin uygulamada uymakla yükümlü oldukları ilkeler ilk kez Fransa'da 1954'te belirlenmiştir. Halkla ilişkiler görevlileri gazete ve gazetecilere döküman, yararlı olacak bilgileri verirler. Bu bilgiler sadece olayların propaganda veya ticari reklama kaçmadan açıklanması niteliğinde olmasıdır. Haberler parasız verilmeli. Haberler bir kuruluş veya teşebbüsün durumu, bütün çalışma şekilleri, üretimini yaptıkları hizmetler veya halka yararlı olabilecek teşebbüslerle ilgili olabilir. Haberin menşei belirtilmeli ve ilgili olduğu kitleler herhalde açıklanmalıdır. Gerekirse Halkla İlişkiler Bürosu'nun ismi zikredilmelidir. Haberler gazetelerin yetkili kılınan muhabirlerine verilmelidir. Halkla ilişkiler sorumlusu verilen haberlerle ilgili inisiyatifi elden bırakmak istemiyorsa gazeteden yer ve zaman satın alır. Yukarıdaki ilkeler daha somutlaştırılarak şöyle ifade edilebilir: doğruluk ve açıklık, adına çalışılan kurum ile halkın çıkarları arasında denge sağlamak, diğer meslektaşlarına karşı sorumluluk duyma, karşılıklı iletişimi sağlamak. Ünite ile ilgili sorular. 1. Herhangi bir uğraş alanının meslek haline gelebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gerekli değildir? A. O alanda formal eğitim veriliyor olması. B'ye verilen hizmet karşılığı ücret alınmaması, C dernek, birlik, oda gibi biçimsel bir organizasyona sahip olması, D periyodik yayınlarının olması, E disiplin sağlayıcı etik kuralların sağlanmış olması. Yanıt B'dir. Bir uğraş alanının meslek olabilmesi için ücret alınması gerekir. 2. Türkiye'de Halkla İlişkiler Derneği ne zaman kurulmuştur? A. 1968, B. 1972, C. 1975, D. 1985, E. 1990. Yanıt B'dir. Bu dernek 1972'de yaklaşık 15 halkla ilişkiler uzmanı tarafından kurulmuştur. 1. Haberleşmede açıklık, 2. Haberleşmede doğruluk, 3. Meslek onuru. 3. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri halkla ilişkiler uzmanlarının topluma karşı sorumluluklarındandır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 1 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Yanıt C'dir. Topluma karşı sorumluluklardan bir diğeri de basın özgürlüğüne saygıdır. 1. Meslek onuru, 2. Haberde doğruluk, 3. Rekabet. 4. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri halkla ilişkiler uzmanlarının meslektaşlarına karşı sorumluluklarındandır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1 ve 3. Yanıt E'dir. Haberde doğruluk topluma karşı sorumluluktur. 5. Türkiye'de halkla ilişkilerin gerileme sürecinde olduğunu ifade eden uzman kimdir? A. Betül Mardin, B. Nuri Tortop, C. Alaeddin Asna, D. Yücel Ertekin, E. İbrahim Çamlı. Yanıt C'dir. A. Asna bu görüşü 1987'de Halkla İlişkiler Sempozyumunda dile getirmiştir. 6. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının görevleri arasında yer almaz? A. Editörlük, B. Eğitim, C. Metin yazarlığı, D. Kurum için özel faaliyetleri organize etmek, E. Kurum içi koordinasyonu sağlamak. Yanıt E'dir. Bu görev halkla ilişkiler uzmanının değildir. 7. Halkla ilişkiler uzmanlarında aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz? A. Etkili yazma yeteneği, B. Etkili konuşma yeteneği, C. Problem çözme yeteneği, D. İyi bir dinleyici olmak, E. Yetki devredebilme inisiyatifi. Yanıt E'dir. Böyle bir özelliği yoktur. 8. Halkla ilişkiler meslek kurallarının ilk olarak belirlendiği ülke hangisidir? A. ABD, B. Fransa, C. Belçika, D. Japonya, E. Almanya. 9. Halkla ilişkilerin meslek kuralları ilk kez hangi tarihte belirlenmiştir? A. 1950, B. 1952, C. 1953, D. 1954, E. 1960. 10. Türkiye'de halkla ilişkiler meslek yasası hangi tarihte çıkarılmıştır? A. 1978, B. 1980, C. 1985, D. 1990, E. 1995. 11. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde temel alınan ilkelerden biri değildir? A. Doğruluk, B. Açıklık, C. Tek yönlü iletişim, D. Diğer meslektaşlara karşı sorumluluk duymak, E. Adına çalışılan kurum ile halkın çıkarları arasında denge sağlamak. 12. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının görevleri arasında yer almaz? A. Programlama ve danışmanlık, B. Araştırma, C. Sunuculuk, D. Editörlük, E. Reklam. Yanıt anahtarı 8B, 9D, 10A, 11C, 12E. Ünite 4. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu. Ünite ile ilgili bilgi. Halkla ilişkilerin kurma işlevleri ve organize edilme biçimleri iyi bilinmelidir. 1. Organizasyon kavramı. Organizasyon kavramı iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi organize etme sürecidir. Bu süreç içinde ulaşılmak istenen amaca yönelik olarak yapılacak faaliyetler belirlenir, gruplandırılır, bu faaliyetleri yapabilecek nitelikteki kişiler istihdam edilir, yetki ve sorumluluk ilişkileri belirlenir. İkincisi ise yukarıda belirtilen süreç sonucunda ortaya çıkan iskelet, yapı ve vücuttur. Bu anlamda işletmelere organizasyon da denebilir. 2. Halkla ilişkiler faaliyetlerini organize etme biçimleri. 1. Halkla ilişkiler faaliyetlerini işletme içinde organize etmek için işletme içinde bir bölüm oluşturulurken etkinlik ve verimlilik ilkesi dikkate alınmalıdır. İşletme içinde halkla ilişkiler çalışmaları şu yöntemlerle organize edilebilir. A. Halkla ilişkiler görevi bu göreve yatkın bir genel müdür yardımcısına veya pazarlama, personel yahut satış bölümü yöneticilerinden birine verilebilir. B. Halkla ilişkiler işletme içinde oluşturulacak bir komitenin sorumluluğuna bırakılır. Bu komite genellikle pazarlama ve personel müdürleri ile varsa genel müdür yardımcısından oluşur. C. İşletmeye yetenekli bir halkla ilişkiler uzmanı alınır. D. İşletme içinde fiziksel mekanı, araç gereç, donanım ve kadrosuyla diğer bölümlerden bağımsız bir halkla ilişkiler bölümü kurulur ve halkla ilişkiler faaliyetleri bu bölümün sorumluluğunda yürütülür. 2. Halkla ilişkiler faaliyetlerini işletme dışında organize etmek. Bağımsız bir halkla ilişkiler bölümü oluşturacak kadar büyük olmayan işletmeler bu yola başvururlar. 3. Halkla ilişkiler bölümünün kurmay işlevi. Halkla ilişkiler bir uzmanlık alanı olduğu için işletme içinde kurmay bir organ konumundadır. Bu konuda uzman olan kişiler de doğal olarak kurmay yetkiyle çalışırlar. Hatırlanacağı gibi 3 tür yetki vardır. A. Komuta yetkisi. Üstün astlarına emir verme hakkını doğurur. B. Fonksiyonel yetki. Komuta yetkisinin aksine fonksiyonel yetki belirli bir konu ve süreyle sınırlıdır. Bu yetki de komuta yetkisi gibi yaptırım gücüne sahiptir. C. Kurmay yetki. Bir uzmanlık yetkisidir. Bu yetki önerileri faaliyete koyma hakkı olmayan, yaptırım gücü olmayan, sadece yöneticilere danışmanlık yapma hakkını veren bir yetki türüdür. 4. Yönetimin halkla ilişkiler görevlilerinden bekledikleri başlıca unsurlar. 1. Bağlılık. 2. Yönetimin kararlarına halkla ilişkiler açısından destek. 3. Yönetimin politikalarını ve izlenen ilkeleri ilgili çevrelere anlatabilme yetenek ve becerisi. 4. Personelin istekle ve verimli çalıştırılmasına yardım. 5. İşletmeye zarar verici şeylerin yapılmasını önleme. 5. Halkla ilişkiler görevlilerinin yönetimden beklentileri. 1. Kamuoyu araştırmaları için yeterli kaynak ayrılması. 2. Yönetimin halkla ilişkilere önderlik etmesi. 3. Onaylanmış iletişim politikalarına destek verilmesi. 4. Halkla ilişkiler çabalarının yıllık programlar halinde düzenlenmesi. 6. Halkla ilişkiler bölümünün görevleri. 1. İşletmenin hedef kitle üzerinde gerçeklere dayanan olumlu bir imaj elde etmesini sağlamak ve bu imajı sürdürmek. 2. Yaptığı veya yaptırdığı araştırmalarda hedef kitlenin işletme hakkındaki düşüncelerini öğrenmek, bu bilgileri yönetime aktarma ve çözüm önerileri sunmak. 3. İletişim sorunları, bu sorunların çözüm yolları ve iletişim teknikleri konusunda yönetime yardımcı olmak. 4. Hedef kitleyi kazanmak amacıyla onlara işletmenin politikaları, ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve personeli hakkında doğru ve yeterli bilgi vermek. Not: Halkla ilişkiler bölümü işletmenin üst düzeylerinde yapılandırılmalıdır. İşletmelerde bağımsız halkla ilişkiler bölümünün görevleri, basına verilecek bilgi ve belgeleri ve materyali toplayıp vermek ve arşivlemek, küpür değerleme, işletme gezi ve turları düzenlemek, yeni personelin işe ve işletmeye alıştırılmasına yardımcı olmak, meslek birlikleriyle ilişki kurmak, yıllık raporların hazırlanmasına yardımcı olmak, işletmenin fiziksel görüntüsünü vermek, kısacası halkla ilişkilerle ilgili bütün işleri yapmak. Ünite ile ilgili sorular. 1. Yapılacak olan faaliyetlerin belirlenmesi, gruplandırılması, işleri yapacak kişilerin bulunması ve yetki ve sorumluluk ilişkilerinin belirlenmesi sürecine ne ad verilir? A. Denetim, B. Planlama, C. Organizasyon, D. Koordinasyon, E. Yöneltme. Yanıt C'dir. Organizasyon yapılacak iş ve kullanılacak araçların tespitini içerir. 2. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler bölümünün görevleri arasında değildir? A. Meslek birlikleriyle ilişkiye girmek, B. Yeni personele uyum programı uygulamak, C. İşletme gezileri düzenlemek, D. Küpür derlemek, E. Üretim hedeflerini belirlemek. Yanıt E'dir. Bu üretim bölümünün görevidir. 3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde halkla ilişkiler bölümünün sahip olduğu yetkilerden biridir? A. Fonksiyonel yetki, B. Kurmay yetki, C. Tam yetki, D. Komite yetkisi, E. Tam fonksiyonel yetki. Yanıt B'dir. Kurmay yetki halkla ilişkiler bölümünündür. 4. Halkla ilişkiler bölümü işletmelerde genel organizasyon şeması içinde nerede yer almalıdır? A. Üst düzeylerde, B. Alt düzeylerde, C. Orta düzeyde, D. Üst düzeyin altında fakat ona yakın, E. Alt düzeye yakın. Yanıt A'dır. Halkla ilişkiler bölümü üst düzeyde yer almalıdır. Örneğin genel müdür yardımcıları gibi. 5. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinin işletme içinde organize edilmesi kapsamında değerlendirilemez? A. Özel bir kuruluşa bu hizmetin ihale edilmesi. B. İşletmeye bir halkla ilişkiler uzmanı alınması. C. Bağımsız bir halkla ilişkiler bölümü kurulması. D. Pazarlama müdürüne ek bir görev olarak verilmesi. E. Genel müdür yardımcısının bu görevi üstlenmesi. Yanıt A'dır. Bu işletme dışı organizasyon kapsamındadır. 6. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler görevlilerinin yönetimden beklentilerinden biri değildir? A. Yönetimin halkla ilişkilere önderlik etmesi. B. Onaylanmış iletişim politikalarına destek verilmesi. C. Bağlılık. D. Kamuoyu araştırmaları için yeterli kaynak ayrılması. E. Yapılması gereken faaliyetler için bütçe sağlanması. Yanıt C'dir. Bu yönetimin halkla ilişkiler görevlilerinden beklentisidir. 7. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin halkla ilişkiler görevlerinden beklentileri arasında yer almaz? A. Bağlılık. B. Yönetimin kararlarına halkla ilişkiler açısından destek. C. Personelin istekle ve verimli çalıştırılmasına yardım. D. Onaylanmış iletişim politikalarına destek verilmesi. E. İşletmeye zarar verici şeylerin yapılmasını önleme. Yanıt D'dir. Bu halkla ilişkiler görevlilerinin yönetimden beklentisidir. 8. Üstün astlara emir verme hakkını doğuran yetki aşağıdakilerden hangisidir? A. Kurmay yetki. B. Fonksiyonel yetki. C. Komuta yetkisi. D. Tam fonksiyonel yetki. E. Hiyerarşik yetki. 9. Aşağıdaki yetkilerden hangisi belirli bir konu ve süreyle sınırlıdır? A. Komuta yetkisi. B. Fonksiyonel yetki. C. Tam fonksiyonel yetki. D. Hiyerarşik yetki. E. Kurmay yetki. 10. Aşağıdakilerden hangisi bir uzmanlık yetkisidir? A. Komuta yetkisi. B. Fonksiyonel yetki. C. Tam fonksiyonel yetki. D. Hiyerarşik yetki. E. Kurmay yetki. Yanıt anahtarı 8C, 9B, 10E. Ünite 5. Kurum içi halkla ilişkiler. Ünite ile ilgili bilgi. Ticari işletmelerin iç ve dış hedef kitleleri ile kurum içi iletişimin amacı iyi bilinmelidir. 1. Giriş. Halkla ilişkiler organizasyon ile ilgili çevreleri, hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlamayı, kabulü ve işbirliğini sağlayıp sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonudur. Konuya ticari işletmeler açısından bakıldığında 8 ayrı ilgi çevre, hedef kitle söz konusudur. 1. Personel, 2. Tüketiciler, 3. Dağıtımcılar, 4. Yöre halkı, 5. Tedarikçiler, 6. Önder kişi veya gruplar, 7. Yatırımcılar, finansal kurumlar, 8. Potansiyel personel. Bunlardan personel iç hedef kitle, diğerleri dış hedef kitledir. Kurum içi halkla ilişkiler, kurumun çalıştırdığı kişilerin anlayış, güven ve desteğini kazanmaya yönelik çabalardır. Kurum içi halkla ilişkilere kurum içi iletişim de denir. Kurum içi iletişimin temel amacı, kurum ile çalışanlar arasında karşılıklı bir güven ortamı oluşturmaktır. Yönetim iletişimi farklı aşamalardan geçerek günümüze gelmiştir. 1940'lı yıllarda amaç personelin devamını sağlamak, 1950'li yıllarda amaç çalışanları bilgilendirmek, 1960'lı yıllarda amaç çalışanları ikna etmek, 1970'li yıllardan sonra ise amaç personeli istekle çalıştırmak olmuştur. 2. Kurum içi iletişimin amacı. İşletmelerin belirleyecekleri ve takip edecekleri iletişim politikalarının ortak noktaları şunlardır. 1. İşletme içinde etkin ve verimli iletişim sağlanmalıdır. 2. Tüm çalışanlar işletme ile ilgili dolaysız her konuda bilgi edinme hakkına sahiptir. 3. İletişim her yöneticinin temel görevidir, devredilemez. 4. İletişim süreci üst yönetimde başlar. Üst yönetim bu konuda davranış ve tutumlarıyla örnek teşkil etmelidir. 5. Ast-üst arasındaki mesafeler kısaltılmalı. İletişim her ortamda ve biçimde kolayca gerçekleştirilmelidir. 6. Personel işletme yönetimi tarafından devamlı olarak yukarıya doğru iletişim için cesaretlendirilmelidir. Bu politikalar ışığında işletmelerin en temel kurum içi iletişim amacı, çalışanlar ile yönetim arasında karşılıklı bir güven ortamı yaratmaktır. 3. Kurum içi iletişim ve örgütsel kültür. Örgütsel kültür, kurumun bireyleri tarafından paylaşılan bir değerler bütünüdür. Bir kurumun kültürünü oluşturan öğeler şunlardır. 1. Çevre. Kurumun, yaşamın sürekli kılması için neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini belirleyen toplumsal, kültürel, yasal, siyasal, fiziksel ve ekonomik etkenler gibi dış etkenlerden oluşur. 2. Değerler. Kurum çalışanlarının olayları, tutum ve davranışları değerlendiren ve yargılayan ölçütlerdir. Başarı standartlarını oluşturan, başarının derecesini belirleyen, kurum içinde genel kabul gören yargılar gibi. 3. Kahramanlar. Kurum açısından ideal özelliklere sahip, diğer çalışanlara model oluşturan ve kurumsal değerlerin yerleşmesini sağlayan kişilerdir. 4. Törenler ve toplantılar. Karşılama, buluşma, anma, kutlama gibi. 5. Hikaye ve rivayetler. Kurumun geçmişiyle ilgili yaşanmış bir takım olayları, anıları, başarıları ve söylemleri yansıtır. Kurum kültürünü oluşturan bu öğeler, çalışanların kurum içinde nasıl bir tavır, tutum ve davranış içinde neleri yapıp neleri yapmamaları gerektiğini öğretirler. 4. Çalışanların bilgi alma ihtiyacı. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre çalışanların bilgi alma ihtiyacında oldukları en önemli konu, kurumun geleceği ile ilgili planlar, amaç ve hedefleri %95, en az önemli olan konu ise diğer çalışanlar ile ilgili bilgiler %70'tir. Bilgi almanın sağlıklı olabilmesi için kurum içi iletişimin düzenli olması gerekir. 5. Kurum içi iletişim seçenekleri. Almanya'daki IBM şirketinin uyguladığı iletişim seçenekleri şunlardır. Görüş alma araştırmaları. 2 yılda bir personelin kurumdan memnun olup olmadıklarını araştırmak için yapılır. İletişimin etüdü. Kurum içi iletişimin yeterli olup olmadığını sorgular. Açık kapı uygulaması. Personele sorunlarının çözümünde yalnız olmadığı düşüncesini vermek için yapılır. Personel yöneticinin sürekli açık duran kapısından girip kendisiyle şahsen ilgilenmesini rica etme hakkına sahiptir. Öneri programı, personelin yapacağı her öneri ciddiye alınmalı ve değerlendirilmelidir. Özgür ifade programı, bu program personele işletmeye soru sorma, istekte ve veya öneride bulunma hakkı verir. 5. Kurum içi iletişim araçları. 1. Kurum içine yönelik yayınlar. 2. Mektuplar. Bizzat üst yöneticiler tarafından personele bilgi aktarmak amacıyla yazılırlar. 3. İlan panoları. Çok etkili, ucuz ancak yetersiz kullanılan bir araçtır. 4. Sergilemeler. 5. Kuruluş raporları. 6. Diğer yayınlar. Kurumun çalışma düzenini tanıtmak, sağlık, izin, tatil ve benzeri konulardaki uygulamaları tanıtmak için yayınlanırlar. 7. Görsel işitsel araçlar. Örneğin işe alıştırma, oryantasyon programlarında ve çeşitli toplantılarda slide ve video kaset kullanımı. 8. Kapalı devre TV programları. 9. Telefonla haberleşme. 10. Toplantılar. 11. Dilek kutuları. Ünite ile ilgili sorular. 1. Kurum içi halkla ilişkilerin hedef kitlesi kimlerdir? A. Yatırımcılar. B. Tüm çalışanlar. C. Yöneticiler. D. Müşteriler, E. Yöre halkı. Yanıt B'dir. Kurum içi halkla ilişkiler tüm kurum çalışanlarını hedef alırlar. 2. Aşağıdakilerden hangisi kurum dışı hedef kitle değildir? A. Tüketiciler, B. Yöre halkı, C. Personel, D. Tedarikçiler, E. Dağıtımcılar. Yanıt C'dir. Personel kurum içi hedeftir. 3. 1940'lı yıllarda iletişimde amaç neydi? A. Personelin devamını sağlamak. B. Çalışanları bilgilendirmek, C. Çalışanları ikna etmek, D. Personeli istekle çalıştırmak, E. Üretimi arttırmak. Yanıt A'dır. Bu amaç 1950'li yıllara kadar sürmüştür. 4. Kurumun yaşamını sürekli kılabilmesi için neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini belirleyen dış etmene ne ad verilir? A. Değerler, B. Kahramanlar, C. Törenler, D. Çevre, E. Hikaye ve rivayetler. Yanıt D'dir. Çevre, toplumsal, kültürel, yasal gibi dış faktörlerden oluşur. 5. Almanya'daki IBM şirketinin uyguladığı ve kurum içi iletişimin yeterli olup olmadığının öğrenilmesi amaçlanan iletişim seçeneği hangisidir? A. Görüş alma araştırmaları, B. Açık kapı uygulaması, C. Öneri programı, D. Özgür ifade programı, E. İletişim etüdü. Yanıt E'dir. Bu etüt 2 yılda bir yapılır. 6. Kurum çalışanlarının olayları, tutum ve davranışları değerlendirmede ve yargılamada benimsemiş oldukları ölçütlere ne ad verilir? A. Çevre, B. Rivayetler, C. Değerler, D. Hikayeler, E. Doktrinler. Yanıt C'dir. Bu ölçütlere değer verir. 7. Çalışanların bilgi ihtiyacının hangi konularda yoğunlaştığını ortaya koyan araştırma hangi ülkede yapılmıştır? A. ABD, B. Japonya, C. Fransa, D. Almanya, E. İngiltere. Yanıt A'dır. Bu araştırma ABD'de yapılmıştır. 8. Çalışanların bilgi alma ihtiyacında oldukları en önemli konu hangisidir? A. Verimliliği arttırma konusunda alınan kararlar. B. Kurumun geleceği ile ilgili planlar, amaç ve hedefler. C. Yapılan işe yönelik bilgiler. D. Yükselme olanakları. E. Finansal sonuçlar. 9. Personelin kurumdan memnun olup olmadıklarını sorgulayıp personelden her konuda görüş ve düşüncelerin alındığı iletişim seçeneği hangisidir? A. Açık kapı uygulaması. B. İletişim etüdü. C. Öneri programı. D. Özgür ifade programı. E. Görüş alma araştırmaları. 10. Kurumun geçmişiyle ilgili yaşanmış bir takım olayları, anıları, başarıları ve söylentileri yansıtan kurum kültürü öğesi hangisidir? A. Değerler. B. Hikaye ve söylentiler. C. Yıllıklar. D. Aylık raporlar. E. Kurum soykütüğü. 11. Örgüt içi iletişimin en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Çalışanları işletmenin bir parçası haline getirmek. B. Çalışanlara iş güvencesi vermek. C. Çalışanların işletmeye olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak. D. Yönetim ile çalışanlar arasında karşılıklı bir güven ortamı yaratmak. E. İşletmede bilgi akışını gerçekleştirmek. 12. Kurum içi halkla ilişkiler ne demektir? A. Yüz yüze görüşme. B. Örgütsel kültür. C. Destek hizmet. D. Organize etme. E. Kurum içi iletişim. Yanıt anahtarı 8B, 9E, 10B, 11D, 12E. Deneme sınavı 1. 1. 5 üniteler. 1. Karşı tarafa iletilmek istenen bilgi, düşünce, tutum ve anlama ne ad verilir? A. Mesaj, B. Hedef, C. Kaynak, D. Kanal, E. Bilgi. 2. Gönderilen mesajın karşı tarafa ulaşması ve karşı tarafça anlaşılmasına ne ad verilir? A. Mesajın kodlanması, B. Kaynağa ulaşma, C. Mesajın açımlanması, D. Kodlama, E. İleti. 3. Yönetsel rolleri belirleyen kimdir? A. Veles, B. Lee, C. Timbergen, D. Mintzberg, E. Allen. 4. Aşağıdakilerden hangisi propagandayı olumsuz değerlendirmektedir? A. Schramm, B. Speier, C. Lee, D. Allen, E. Wells. 5. Haber alma değerine göre kuruluşla ilgili bir haberin kitle iletişim araçlarında ücretsiz yayınlanmasına ne denir? A. Reklam, B. Promosyon, C. İlan, D. Propaganda, E. Duyurum. 6. Herhangi bir ürün veya fikrin kitle iletişim araçlarında bedeli ödenerek kişisel olmayan yollarla tanıtımına ne ad verilir? A. Reklam, B. Duyurum, C. Lobicilik, D. Promosyon, E. Haberdar etme. 7. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin bir bilim ve meslek olmasında en önemli rolü oynayarak halkla ilişkilerin babası unvanını almıştır? A. U. Sinclair, B. I. Lee, C. E. Bernays, D. W. Lippmann, E. A. Kendall. 8. Türkiye'de kuruluş yasasında halkla ilişkilere yer veren ilk kuruluş hangisidir? A. Devlet Planlama Teşkilatı, B. Adalet Bakanlığı, C. Sağlık Bakanlığı, D. Türkiye Büyük Millet Meclisi, E. Maliye Bakanlığı. 9. Türkiye'de halkla ilişkiler birimine ilk sahip olan özel şirket hangisidir? A. Sabancı Holding, B. Eczacıbaşı, C. Koç Holding, D. Beymen, E. Şişecam. 10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ilk özel halkla ilişkiler firmasıdır? A. MS Tanıtım, B. Global, C. Kaşe, D. AVB, E. Hidaş. 11. Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği ne zaman kurulmuştur? A. 1950, B. 1955, C. 1960, D. 1965, E. 1970. 12. Halkla ilişkiler ne zaman bir meslek ve bilim haline gelmiştir? A. 16. yüzyıl, B. 17. yüzyıl, C. 18. yüzyıl, D. 19. yüzyıl, E. 20. yüzyıl. 13. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler mesleğinin Türkiye'de gerileme sürecinde olduğunu ileri sürmüştür? A. A. Asna, B. B. Mardin, C. N. Tortop, D. İ. Çamlı, E. Y. Ertekin. 14. Türkiye'de Halkla İlişkiler Derneği ne zaman kurulmuştur? A. 1972, B. 1978, C. 1985, D. 1990, E. 1992. 15. Türkiye'de Halkla İlişkiler Meslek Yasası ne zaman çıkarılmıştır? A. 1968, B. 1970, C. 1978, D. 1980, E. 1985. 16. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının görevleri değildir? A. Metin yazarlığı, B. Editörlük, C. Araştırma, D. Eğitim, E. Kurum içi koordinasyonu sağlamak. 17. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarında aranan özelliklerden biri değildir? A. Aslarına yetki verebilme, B. Etkili yazma yeteneği, C. Etkili konuşma yeteneği, D. Problem çözme yeteneği, E. Medyalar konusunda bilgi sahibi olması. 18. Halkla ilişkilerin meslek kuralları ilk kez hangi ülkede belirlenmiştir? A. Belçika, B. Japonya, C. ABD, D. Fransa, E. İngiltere. 19. Yönetim danışmanlığının önem kazanması hangi yıllara rastlar? A. 1950'li, B. 1960'lı, C. 1970'li, D. 1980'li, E. 1990'lı. 20. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler karmasının elemanı değildir? A. Duyurum, B. Yatırım danışmanlığı, C. Lobicilik, D. Yönetim danışmanlığı, E. Kurumsal reklamcılık. 21. Mesajın kaynaktan hedefe ulaşmasını sağlayan araca ne ad verilir? A. Kanal, B. İleti, C. Kaynak, D. Mesaj, E. Kodlama. 22. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler mesleğinin önderlerinden biri değildir? A. Lee, B. Lok, C. Krell, D. Garrett, E. Kendall. 23. Aşağıdaki yetkilerden hangisi bir uzmanlık yetkisidir? A. Fonksiyonel yetki, B. Kısmi fonksiyonel yetki, C. Tam fonksiyonel yetki, D. Komuta yetkisi, E. Kurmay yetki. 24. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin halkla ilişkiler görevlilerinden beklentisi değildir? A. Bağlılık, B. Yapılması gereken faaliyetler için bütçe sağlanması, C. Yönetimin kararlarına halkla ilişkiler açısından destek, D. Personelin istekli ve verimli çalıştırılmasına yardım, E. İşletmeye zarar verici şeylerin yapılmasını önleme. 25. Halkla ilişkiler bölümü organizasyon içerisinde nerede olmalıdır? A. Alt düzeyde, B. Alt düzeye yakın, C. Orta düzeyde, D. Üst düzeyde, E. Hiyerarşi dışında. 26. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde halkla ilişkiler bölümlerinin kullandığı yetki türüdür? A. Komite yetkisi, B. Fonksiyonel yetki, C. Kurmay yetki, D. Tam yetki, E. Kısmi yetki. 27. Yöneticilik mesleğinin temelinde hangisi yatar? A. İletişim, B. Küpür derlemek, C. Bilgi ve tecrübe, D. Kod açımlama, E. Bilgi alma. 28. Üstün aslarına emir verme hakkını doğuran yetki hangisidir? A. Fonksiyonel yetki, B. Kurmay yetki, C. Komuta yetkisi, D. Tam yetki, E. Kısmi yetki. 29. Aşağıdakilerden hangisi kurum içi hedef kitledir? A. Dağıtımcılar, B. Tüketiciler, C. Personel, D. Finansal kurumlar, E. Yöre halkı. 30. Hangi yıllarda iletişimde amaç çalışanları bilgilendirmektir? A. 1940'lı, B. 1950'li, C. 1960'lı, D. 1970'li, E. 1980'li. 31. IBM şirketi tarafından uygulanan ve personele sorunlarının çözümünde yalnız olmadığı düşüncesini vermek amacıyla gerçekleştirilen iletişim seçeneği hangisidir? A. İletişim etüdü, B. Görüş alma araştırmaları, C. Öneri programı, D. Açık kapı uygulaması, E. Özgür ifade programı. 32. Bizzat üst yöneticiler tarafından önemli ve ivedi konularda çalışanları bilgilendirmek amacıyla kaleme alınan araca ne ad verilir? A. İlan, B. Dergi, C. Pano, D. Makale, E. Mektup. 33. Aşağıdakilerden hangisi kurum içi iletişim aracı değildir? A. Görsel işitsel araçlar, B. Kapalı devre TV yayınları, C. İlan panoları, D. Reklam duyuruları, E. Sergilemeler. 34. Çok etkili, ucuz ama yetersiz kullanılan iletişim aracı hangisidir? A. Mektuplar, B. İlan panoları, C. Kuruluş raporları, D. Görsel araçlar, E. İşitsel araçlar. 35. İki yönlü iletişim ne demektir? A. Çapraz bilgi akışı, B. Yukarıdan aşağı bilgi akışı, C. Karşılıklı bilgi akışı, D. Yatay bilgi akışı, E. Dikey bilgi akışı. Yanıt anahtarı 1A, 2C, 3D, 4B, 5E, 6A, 7B, 8A, 9C, 10D, 11B, 12E, 13A, 14A, 15C, 16E, 17A, 18D, 19C, 20B, 21A, 22B, 23E, 24B, 25D, 26C, 27A, 28C, 29C, 30B, 31D, 32E, 33D, 34B, 35C. 10. kaset, 2. yüzün sonu.